Ayrım 18, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 178. 20 Nisan, Lyon, Fransa. Bernard Roche su örnekleriyle daha önce ilgilenmediği için vicdan azabı duyuyordu. Ama bir ıstakozun bir adamı öldürebileceğini ve daha çoklarının da ölme ihtimalinin olacağını nasıl bilebilirdi ki? Jean-Jérôme Rouen'daki Trois-Gros'un Şef Poissonnier'i komadan çıkamamış ve değişim geçirmiş Breton istakozu yüzüne patladıktan 24 saat sonra ölmüştü. Dipnot Şef Poissonnier, balık ve deniz ürünleri şefi. Ölümüne neyin sebep olduğunu söylemek hala mümkün değildi ama kesin olan bir şey vardı. Vücudu ağır toksik şoktan hiç çıkamamıştı. Ortada suçlunun ıstakoz ya da onun içindeki bir madde olduğunu söyleyebilecekleri bir kanıt yoktu ama her şey bu cevabı işaret ediyordu. Diğer mutfak personeli de hastalanmıştı ama en kötü etkilenen gizemli maddeyi kavanoza koyan yamak olmuştu. Tümü de baş dönmesi, mide bulantısı ve şiddetli baş ağrılarından şikayetçiydi ve konsantrasyon bozukluğu yaşıyorlardı. Bu durum özellikle kepenkleri indirme ihtimali olan Trois-Gros için hiç de gülünecek bir mesele değildi. Ama Roche'u asıl rahatsız eden, Jérôme'un ölümünden beri doktorlarına aynı şikayetlerle başvuran insanların sayısıydı. Vakaların çoğu o kadar da kritik değildi ama Roche en beterinden çekiniyordu. Özellikle de artık ıstakozun kalıntılarının içine konduğu suya ne olduğunu bildiği için. Restoranın hatırına basın olayı görmezden gelmişti ama durum rapor edilmişti ve Roche ülkenin birçok yerinden söylentiler duyuyordu. Trois-Gros tek etkilenen yer değildi. Paris'te birçok insan kabuklu deniz hayvanlarından zehirlenerek ölmüştü ama Roche meselenin bundan çok daha öte olduğundan şüpheleniyordu. Le Havre, Cherbourg, Caen, Rennes ve Brest'ten de benzer havadisler duymuştu. Asistanlarından biri bu olayları incelemeyi kabul etmişti ve Breton ıstakozlarının tatsız bir rol oynadığı bir hikaye ortaya çıkmıştı. Sonunda Roche diğer işlerini bir kenara bırakarak su örneklerini analiz etmeye yoğunlaştı. Kısa sürede varlığını açıklayamadığı daha fazla sıra dışı kimyasal maddeye rastladı. Acilen taze örneklere ihtiyacı vardı. O yüzden hızla olaylarla ilgili şehirlerle irtibata geçti. Maalesef kimse yabancı maddeden örnek saklamayı akıl edememişti. Rouen'daki istakoz patlayan tek örnekti ama diğer yerlerde de insanlar tadı kötü olduğu için atmak zorunda kaldıkları veya pişirilmeden önce içinden bir şeylerin sızdığı istakozlardan bahsediyorlardı. Keşke herkesin Trois-Gros'taki yamak kadar aklı olsaydı ama Roche balıkçıların, toptancıların ya da mutfak personelinin bir bilim insanı gibi davranmasını bekleyemeyeceğini biliyordu. Şimdilik spekülasyonlar üzerinden ilerlemek zorundaydı. Ona göre ıstakoz iki farklı organizma tarafından işgal edilmişti. Önce arkasında hiçbir zerre bırakmadan çözülen jölemsi madde vardı. Diğer organizma ise hala canlıydı. Kavanozun içi onlarla kaynıyordu. Bunlar her neyse onlarla ilgili bir şeyler uğursuz şekilde tanıdıktı. Roche mikroskopla baktı. Binlerce şeffaf küre hızla hareket eden tenis topları gibi dönüp duruyorlardı. Eğer varsayımında haklıysa her birinin içinde bükülmüş bir pedinkül yani bir çeşit beslenme tüpü vardı. Jean-Jérôme'u bu organizmalar mı öldürmüştü? Roche sterilize edilmiş bir iğneye uzandı ve onu baş parmağının ucuna batırarak küçük bir damla kan akıttı. Büyük bir dikkatle kanı nesne tablasındaki örneğe enjekte etti ve mercekten baktı. 700 kere büyüttüğü görüntüde Roche'un hemoglobin yüklü kan hücreleri yakut kırmızısı taç yaprakları gibi görünüyor ve suyun içinde sersemce sallanıyorlardı. Şeffaf küreler hızla harekete geçip tüplerini salarak insan hücrelerinin üzerine çullandılar. Pedinküller hücrelere minyatür sondalar gibi giriyor ve korkutucu mikroorganizmalar kan hücrelerini kurutana dek emerken kırmızımsı bir renk alıyorlardı. Gitgide Roche'un kan hücrelerine akın eden organizmaların sayısı artıyor, saldırı şiddetleniyordu. Bir hücrenin içi boşaldığı anda mikroorganizmalar hemen bir diğerine atlıyorlar ve tam da Roche'un korktuğu gibi durmadan şişiyorlardı. Her biri 10 kan hücresini emebilecek gibiydi. 45 dakikadan az sürede işleri biterdi. Büyülenerek seyretmeye devam etti. Süreç tahmin ettiğinden çok daha hızlı ilerliyordu. 15 dakika sonra çılgınlık sona ermişti. Roche hareket bile etmeden mikroskobunun başında kala kaldı. Sonra not aldı. Şüpheli, Pfisteria piscicida. Şüpheli, akılda kalan herhangi bir kuşku içindi. Ama Roche hastalık ve ölümlerin ardında yatan sebebi teşhis ettiğine inanıyordu. Ancak bunların Pfisteria piscicida'dan çok daha canavarca davranması sinirlerini bozmuştu. Bu durum organizmaları zaten bir canavar olduğu düşünülen ve milimetrenin %1'i kadarki çapıyla dünya üzerindeki en küçük ama buna rağmen en ölümcül avcılardan biri olan Pfisteria'dan çok daha tehlikeli kılardı. Pfisteria piscicida bir vampirdi. Onun hakkında çok şey okumuştu. Bilim insanlarının ona rastladığı tarih görece yakın sayılırdı. Her şey 1980'lerde Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi'nin laboratuvarlarında 50 balığın ölümüyle başlamıştı. Önceleri içinde yüzdükleri suda görünen bir sorun yoktu. Akvaryum küçük tek hücreli organizmalar kaynıyordu ama bu sıra dışı bir şey değildi. Böylece su değiştirilmiş ve akvaryuma yeni balıklar konmuştu. Yeniler bir günden kısa bir sürede ölmüşlerdi. Bir şey inanılmaz bir etkinlikle onları katlediyordu. Japon balıklarını, çizgili levrekleri ve Nil tilapiyalarını saatler bazen dakikalar içinde öldürüyordu. Araştırmacılar arka arkaya balıkların kıvranmalarını ve daha sonra acı içinde ölmelerini seyretmişlerdi. Buna sebep olan gizemli mikroorganizmalar tekrar tekrar yoktan var oluyor ve aynı hızla kayboluyordu. Yavaş yavaş delilleri bir araya getirdiler. Bir botanist tehditkar organizmayı şimdiye kadar tanınmayan bir tür kamçılı olarak teşhis etti. Bir dinoflagellata, bir alg, bunlardan çok vardı. Birçok türü daha önceden kaydedilmişti ve bunlardan bazıları zararsızdı. Ama diğerlerinin canlı zehir keseleri olduğu ortaya çıkarılmıştı. Midye çiftliklerini istila ettikleri ve bazı türlerinin ürkütücü kızıl gel git denilen denizin kırmızı ya da kahverengine dönüşmesinin sorumlusu olduğu biliniyordu. Kabuklu deniz hayvanlarını da etkiliyorlardı ama tüm bu dinoflagellata türleri yeni keşfedilen organizmalarla kıyaslanınca hiçbir şeydi. Pfisteria piscicida kendi takımının diğer üyelerinden farklıydı. Her zaman saldırgandı. Bazı açılardan keneleri andırıyordu. Görüntü itibarıyla değil de sıra dışı sabrıyla. Deniz veya dere yataklarındaki tortuda pusuya yatıyor ve cansız gibi görünüyordu. Her birey koruyucu bir kapsül ile kaplıydı ve yiyecek olmadan yıllarca hayatta kalabiliyordu. İştahını tetiklemek için tek gereken üstünden geçen bir balık sürüsünün dibe çöken salgılarıydı. Yıldırım gibi bir saldırı başlardı. Algler keselerinden sıyrılır ve milyarlarcası suda yükselirdi. Her hücre bir çift kamçı ile ilerliyordu. Bir kamçı dümen vazifesi görürken diğeri pervane gibi işliyordu. Bir balığa yerleştiklerinde hücreler zehirlerini salarak canlının sinir sistemini paralize ediyor ve yakarak derisinde bozuk para büyüklüğünde delikler açıyorlardı. Beslenme tüpleri yaralardan içeri dalıyor ve kurbanının kanını emiyordu. Saldırıdan sonra tekrar deniz yatağına batıp koruyucu keselerine çekiliyorlardı. Genelde toksik algler ormandaki zehirli mantarlar gibi sıradan karşılanırdı. İnsanlar antik çağlardan beri bu fenomeni biliyorlardı. Eski ahitte kızıl gelgite kusursuz bir biçimde uyan bir betimleme vardı. Ve Nil'in tüm suları kana döndü ve Nil'deki balıklar öldü ve Nil kokuştu ki Mısırlılar Nil'in sularını içemediler. Tek hücreli organizmalar tarafından bir balığın öldürülmesi sıra dışı bir şey değildi. Ama metot ve vahşetin büyüklüğü yeniydi. Sanki gezegenin suları korkunç bir hastalık tarafından ele geçirilmişti. Ve o anda en dikkat çekici belirti Pfisteria piscicida adını taşıyordu. Toksinler su altı yaşamını öldürüyor, mercanlar yeni hastalık türlerine direnemiyor ve alg yatakları enfeksiyonla doluyordu. Ama tüm bunlar aşırı balık avlanmasının, kimyasal atıkların kıyı bölgelerinin şehirleşmesinin ve küresel ısınmanın sonuçlarına katlanan denizlerde olan bitenin sadece küçük bir yansımasıydı. Kimse katil alglerin istilasının yeni bir gelişme mi yoksa dönemsel bir olay mı olduğuna karar veremiyordu. Ama daha önce emsali görülmemiş bir boyut ve hızla yayılıyordu. Ve doğa bir kez daha yeni türler üretmekte ne kadar yaratıcı olduğunu göstermişti. Avrupa'da insanlar Fisteria henüz kendi kıyılarına gelmediği için şükrediyorlardı. Ama Norveç kıyılarında binlerce balık ölüyordu. Ve Norveçli somon çiftliği sahipleri iflasın eşiğine gelmişti. Bu kez katil organizma Fisteria'nın küçük kardeşi Chrysochromolina polyplepis'ti. Kimse bunun ardından gelecek olanı düşünmeye cesaret edemiyordu. Ve şimdi de Fisteria piscicida Breton istakozlarına saldırıyordu. Ama gerçekten de Fisteria piscicida mıydı? Roche şüpheyle doluydu. Organizma beklediğinden çok daha saldırgandı. Asıl bilmece ise istakozların nasıl olup da hayatta kaldığıydı. Algler onların içinden mi çıkmıştı? Jölemsi maddeye mi karışmışlardı? Jöle havayla temas eder etmez çözülmüştü. Roche bunun da ayırıcı bir fenomen, yeni bir şey olduğuna emindi. Ama hem jöle hem de algler istakozun içinde mi saklıydılar? Ve eğer öyleyse hayvanın etine ne olmuştu? Aslında gerçekten bir istakoz muydu? Roche afallamıştı ama emin olduğu bir şey vardı. Her neyse o madde Roa'nın içme suyuna karışmıştı. 22 Nisan, kıta kenarı, Norveç denizi. Denizde tüm dünya su ve gökten müteşekkildi ve ikisini birbirinden ayırmak için çok az şey vardı. Görsel bir işaret yoktu. Bu da havanın açık olduğu günler, sonsuzluk hissinin sizi boşluğa çekmesi demekti. Ve hava yağışlı olduğunda suyun üstünde mi yoksa altında bir yerlerde mi olduğunuzu asla bilemezdiniz. En sert denizciler bile aralıksız yağan yağmurun tek düzeliğini iç karartıcı bulurdu. Karanlık dalgalar kalın gri bulut kümeleriyle birleştikçe ufuk belirsizleşir ve evren şekilleri ışığı ve umudu çalınmış bir perişanlık görüntüsüne bürünürdü. En azından Kuzey Denizi ile Norveç Denizi'ndeki petrol platformları birer nirengi işaretiydi. Ama Zonne'nin son iki gündür seyrettiği kıta sahanlığının ucunda pek çoğu görünürden uzaktı. Şimdi ise görünen birkaç platform bile pusla örtülmüştü. Hem tekne hem de üstündekiler sırılsıklam olmuşlardı. Rutubetli bir soğuk dalgası su geçirmez ceketleri ve kıyafetlerinden içeri sızıyordu. Tombul yağmur damlaları bile gökten yağdığı kadar denizden de yükseliyormuş gibi görünen, çiseleyen ve damlayan suya yeğdi. Johansson'un hatırlayabildiği en can sıkıcı günlerden biriydi. Kapüşonunu çekip teknisyenlerin bir CTD probunu çıkardığı kıç tarafa ilerledi. Bormann yarı yolda ona yetişti. Dipnot CTD probu. İsmini iletkenlik, sıcaklık ve derinlik, conductivity, temperature, depth, CTD kelimelerinin baş harflerinden alan suyun tuzluluk, ısı, basınç, derinlik ve yoğunluk gibi özelliklerini ölçen cihaz. ''Rüyanda solucan görmeye başladın mı?'' diye sordu Johansson. ''Pek değil'' dedi Deniz Jiaolo. ''Ya sen?'' ''Ah ben bir filmde oynuyormuş gibi yapıyorum. Böylesi daha güven verici.'' ''İyi fikir. Yönetmen kim?''
''Hitchcock.''
''Kuşların derin deniz versiyonu.'' Boğurman alaycı bir şekilde gülümsedi. ''Kulağa ilgi çekici geliyor. Ah işte başlıyoruz.'' Hızla kıç tarafa gitti. Teknenin yanından çubuklardan oluşan daire şeklinde bir kafes vincin kolundan sallanarak yükseldi. Üst yarısı çeşitli derinliklerden alınmış su örnekleriyle dolu olan sıra sıra dizilmiş PVC şişelerle kaplıydı. Johansson cihaz güverteye çekilip şişeler çıkarılırken izledi. O arada Stone, Huisendaal ve Lund geldiler. Stone Johansson'a doğru acele edip ''Bormann ne diyor?'' diye sordu. ''Pek bir şey söylemiyor.'' Stone'un kavgacı hali moral bozukluğuna dönüştü. Zonne İskoçya'nın ucuna doğru kıta yamacını güneybatı yönünden takip ediyor, suda ölçümler yapıyor, bu arada bir kızağa monte edilmiş kamera sistemi de aşağıdan kayıt yapıyordu. Deniz yatağı boyunca beraberlerinde çektikleri ve alet edevatla dolu çelik bir rafa benzeyen iri bir ekipmandı. Üzerinde sensörler, bir projektör ve fotoğraf çekip optik kablolar vasıtasıyla güvertedeki kontrol laboratuvarına gönderen bir elektronik göz vardı. Torvaldson'dan gelen görüntüler çok daha yeni teknoloji ürünü Victor'un sayesindeydi. Norveç araştırma gemisi yamacı Tromsø'ye doğru kuzeydoğu yönünde tarıyor ve Norveç denizinden veri topluyordu. Her iki araç da birimin kurulacağı bölgeden yola çıkmışlardı ve şimdi rotaları birleşmek üzereydi. Buluşmalarına iki gün kalmıştı ve o zamana kadar yamacı Norveç'ten Kuzey Denizi'ne kadar tarayıp yeniden haritalandırmış olacaklardı. Alanı sanki bilinmeyen bir bölgeyi araştırır gibi taramak Bormann ve Skaugen'in kararıydı ve görünüşe göre alan gerçekten de tanınmaz haldeydi. Bormann ilk bulguları açıkladığından beri artık hiçbir şeyden emin olunamıyordu. Bu bir gün önceydi. Kızaktan gelen ilk görüntüler ekrana yansımadan hemen önce. Sabahın ilk ışıklarında hava rutubetli ve buz gibi soğukken CTD probunu indirmişlerdi. Johansson tekne dalgaların üzerinde yükselip alçalırken midesinde oluşan burulma hissini bastırmaya çalışmıştı. İlk örnekler analiz edilecekleri jeofizik laboratuvarına yollanmıştı. Kısa bir süre sonra Bormann ekibi ana güvertedeki toplantı odasına çağırmış, beklenti dolu bir halde, elleri kahve bardaklarına kenetlenmiş, cilalı ahşap masanın çevresine oturmuşlardı. Bormann'ın gözleri önündeki sayfaya kilitlenmişti. ''İlk sonuçlar şimdiden hazır.'' dedi. ''Örnek teşkil etmekten ziyade neler olup bittiğine şöyle bir bakış sayılabilirler.'' Bakışları kısaca Johansson'a kaydı ve sonra Hvisten Dahl'a geçti. ''Hiç metan bacaları hakkında bilgi sahibi olanınız var mı?'' Hvisten Dahl'ın ekibinden genç bir adam başını salladı. ''Serbest metan gazı deniz yatağından kaçtığı zaman oluşurlar.'' diye açıkladı Bormann. ''Gaz suda çözünür ve akıntıyla yüzeye yükselir. Bacalar genelde bir plakanın diğerinin altına itilerek çökelti sıkışmasına ve yükselmeye neden olduğu kıta plakası sınırlarında ortaya çıkar. Bunun sonucunda sıvı ve gazlar serbest kalır. Bu iyi bilinen bir fenomendir. Boğazını temizledi. Bunun gibi yüksek basınç alanları Pasifik'te yaygındır ama Atlantik'te değil. Hele Norveç'te hiç değil. Buradaki plakalar temelde pasiftir. Ama bu sabah fazlasıyla yoğun bir metan bacasına rastladık. Bu daha önceki verilerimizden hiçbirinde görünmüyordu. ''Ne kadar yoğun?'' diye sordu Stone. ''Endişe verecek kadar. Oregon kıyılarında bulduğumuza eşit ve orası fay kuşağı içinde.'' ''Doğru.'' Stone çatık kaşlarını yumuşattı. ''Pekala, benim bildiğim buralarda metan hep suya sızar. Bunu sayısız kez gördüm. Gazın deniz yatağının bir yerlerinde sürekli olarak serbest kaldığı iyi bilinen bir şey. Bunun her zaman bir sebebi de var. Paniklemek için bir sebep göremiyorum.''
''Tam olarak anladığını sanmıyorum.''
''Şimdi beni dinle.'' dedi Stone. ''Tek umurumda olan şey endişeye mahal olup olmadığı. Bana sorarsan yok. Boşa zaman harcıyoruz.''
Bormann dostça gülümsedi. ''Bu bölgedeki yamaç Dr. Stone, özellikle de buranın kuzeyi, metan hidratlar tarafından bir arada tutuluyor. Hidrat katmanları 60 ile 100 metre kadar derin ki bu da deniz tabanını yerinde tutan epey büyük bir buzdan kıskı demek. Ancak katmanlardaki dikey kırılmalardan da haberdarız. Gaz buralardan yıllardır sızıyor. Teoride böyle olmamalıydı.'' Bu kadar yüksek basınç ve düşük ısıda gaz deniz tabanında donmalı ama donmuyor. İşte bu sizin bahsettiğiniz gaz. Buna katlanabilir, hatta bunu görmezden gelmeye karar verebiliriz. Ama grafiklerimiz ve tablolarımızın bizi rahatlatmasına da izin vermemeliyiz. Size söylüyorum, sudaki serbest gaz konsantrasyonu aşırı yüksek.
Peki gerçekten bir sızıntı mı diye sordulun, sudaki gaz yer kabuğundan mı kaçıyor yoksa?
''Ayrışmış hidratlardan mı?'' Bormann durakladı. ''İşte asıl soru bu. Eğer hidratlar çözüşüyorsa bu parametrelerin değiştiği anlamına gelir.''
''Peki durum bu mu?'' dedi Lund.
''Hidratların dengeliliğini etkileyen iki parametre vardır, ısı ve basınç. Ama su sıcaklığında bir yükselme tespit etmedik ve deniz seviyesi de değişmedi.'' ''Size ne söylemiştim?'' dedi Stone. ''Olmayan bir sorun için dertleniyorsunuz. Şimdiye dek sadece bir örnek gördük.
Destek almak için diğerlerine bakıp tekrarladı. Lanet olası tek bir örnek.
Boorman başını salladı. Haklısınız Doktor Stone. Şimdilik spekülasyon yapıyoruz. Ama gerçeği öğreneceğiz. O yüzden buradayız.
Toplantıdan sonra Johansson ve Lund kantine gidiyorlardı. Stone sinirlerimi ayağa kaldırıyor dedi Johansson. Hep testleri küçümsemeye çalışıyor. Bu herifin nesi var? Bu onun lanet projesi.
Kahve fincanlarını doldurup güverteye çıktılar. Sonuçlara ne diyeceksin diye sordu Lund.
Henüz ilk bulgular sonuç değiller.
Peki ilk bulgulara ne diyeceksin?
Bilmiyorum.
Haydi ama bana söyleyebilirsin.
Uzman olan Boorman.
Ama sence solucanlarla bir ilgisi var mı?
Johansson Olsen'le yaptığı konuşmayı hatırladı. Bir fikrim yok dedi dikkatle. Henüz yok. Bir şeyler söylemek için çok erken.
Kahvesini üfledi. Üzerlerinde uzanan gökyüzü kasvet doluydu.
Ama burada olmaktansa evde olmayı tercih ederdim.
Tüm bunlar dün olmuştu. Yeni örnekler analiz edilirken Johansson köprünün arkasına sıkıştırılmış telsiz odasına gitti. Oradayken uydu aracılığıyla dünyanın herhangi bir yeriyle bağlantıya geçebilirdi.
Son birkaç gündür bir iletişim veri tabanı oluşturmaya çalışıyor, enstitülere ve bilim insanlarına bir akademik merak maskesi altında sorular gönderiyordu. İlk gelen cevaplar hayal kırıklığı yaratmıştı. Solucanları bulan başka kimse yoktu. Birkaç saat önce de arayışını şu anda denizlerde devam eden keşif projelerine genişletmişti. Bir sandalye çekip dizüstü bilgisayarını telsiz ekipmanlarının arasına sıkıştırdı ve hesabına giriş yaptı. Tek ilgi çekici elektronik posta, Güney Amerika ve Avustralya'daki deniz anası istilasının kontrolden çıktığını anlatan Olsen'den gelmişti.
Orada haberleri dinleyip dinlemediğini bilmiyorum ama geçen akşam deniz anaları ile ilgili yeni haberler vardı. Tüm kıyıyı sardılar. Spikere bakılırsa özellikle nüfusun çok olduğu bölgeleri hedefliyorlar. Ama bu tabii ki saçmalık. Ayrıca yeni bir kaza olmuş. Japonya yakınlarında iki kargo gemisi. Hala tekneler kayboluyor ama birkaç imdat çağrısı yakalamayı başardılar. İngiliz Kolombiyası ile ilgili net bir bilgi yok ama bol bol söylenti var. Söylenen o ki balinalar değişiklik olsun diye insanları avlamaya başlamışlar. Tanrı'ya şükür her duyduğumuz doğru çıkmıyor. Trondheim'dan iyi haberler şimdilik bu kadar. Sakın boğulma.
Çok teşekkürler diye mırıldandı Johansson ekşi ekşi. Ama Olsen'in hakkı vardı. Burada yeteri kadar haber dinlemiyorlardı. Bir araştırma gemisinde olmak zaman ve mekandan dışarı çıkmak gibiydi. Burada insanlar hep haberleri dinleyemeyecek kadar meşgul olduklarını söylerlerdi. Ama aslında tek istedikleri politikacılardan, şehirlerden ve savaşlardan bir süreliğine uzaklaşabilmekti. Ama denizde geçen bir iki aydan sonra teknolojisini, hiyerarşileri, sinemaları, hazır yemekleri ve sallanmayan zeminiyle medeniyeti özlemeye başlarlardı. Johansson odaklanamadığını fark etti. Aklı son iki gündür ekranları dolduran görüntülerdeydi. Solucanlar. Kıta yamacı onlarla kaynıyordu. Donmuş metan katmanları ve yatakları kıvranan ve buzu delmeye çalışan milyonlarca vücudun altında kaybolmuştu. Artık bu duruma yerel bir istila olarak bakamazlardı. Tüm Norveç sahili boyunca uzanan tam teşekküllü bir saldırı ile karşı karşıyalardı. Sanki birileri onları büyüyle oraya yollamış gibi. Başkaları da buna benzer bir şeylere rastlamış olmalıydı. Neden içinde solucanlarla deniz analarının bağlantılı olduğu hissi vardı? Bu delilikti. Delilik de evet. Ama yine de diye düşündü aniden, delilik yeni bir şeylerin başlangıcı da olabilir. Şimdiye kadar kaçak ve yüzeysel bir bakış attığımız şeylerin, bu sadece başlangıçtı. Olsen'in yazdıklarını kontrol etmek için CNN'in ana sayfasını açtı. Lund içeri gelerek Johansson'un önüne bir fincan siyah çay koydu ve düzenbazca gülümsedi. Göle yaptıkları gezi aralarında bir bağ, bir çeşit gizli dayanışma oluşturmuştu. Yeni demlenmiş Earl Grey'in kokusu havayı doldurdu.
''Gemide bundan olduğunu bilmiyordum.'' dedi Johansson.
''Yok ki.'' dedi kadın. ''Eğer bunu seven birini biliyorsan yanında getiriyorsun.''
Johansson kaşlarını kaldırdı. ''Çok düşüncelisin. Peki bu sefer benden hangi iyiliği isteyeceksin?''
''Bir teşekkür hoş olurdu.''
Teşekkür ederim.
Lund bilgisayara bir göz attı. Şansın yaver gitti mi?
Hiç. Örnekler nasıl gidiyor?
Bilmem, başka işlerim vardı.
Ne gibi?
Huisten Dağ'ın asistanıyla ilgilenmek gibi.
Nesi var?
Balıkları besliyor. Titredi. Bilirsin işte, dolabı temizliyor.
Johansson kıkırdadı. Lund denizci argosunu kullanmayı severdi. Araştırma gemileri iki farklı dünyayı bir araya getirirdi. Bilim insanları ve denizciler. İki grup da birbirinin etrafında parmak ucunda dolaşır, beraber yaşamak için ellerinden geleni yapar ve birbirinden farklı konuşma ve yaşam biçimlerine uyum sağlayıp diğerinin uyuzluklarına alışmaya çalışırdı. Bir süre sonra karşılıklı anlayışa ulaşacaklarını bilirlerdi. Ama o zamana kadar iki grup arasında saygılı bir mesafe bulunur, bu mesafe şakalarla aşılırdı. Dolabı temizlemek yeni geleni deniz tutmasıyla ekibin dalga geçtiği bir deyimdi.
Sen de ilk seferinde kusmuştun dedi Johansson.
Sanki sen kusmadın.
Kusmadım.
Gerçekten Johansson elini kalbine koydu. Ben iyi bir denizciyim.
Lund bir parça kırışmış kağıt çıkardı. Üzerinde karalanmış bir e-posta adresi vardı.
Bir sonraki iş Grönland'a bir gezi. Bu ormanın tanıdıklarından biri orada çalışıyor.
Lucas Bağ var mı?
Onu tanıyor musun?
Johansson yavaşça başını salladı. Birkaç yıl önce Oslo'da bir konferans vardı. Orada bir ders vermişti. Sanırım akıntılar üzerine çalışıyor.
Bauer bir mühendis. Her tür şeyi tasarlıyor. Oşinografik ekipmanlar, basınçlı tanklar. Bormann derin deniz simülasyon odasına bile elinin değdiğini söyledi.
Ve şimdi de Grönland denizinde.
4 haftadır orada dedi Lund. Gerçi akıntılara olan ilgisi konusunda haklısın. Oradan veri topluyor. Solucan maceranda sorgulanmaya aday biri daha.
Johansson kağıdı eline aldı. Bauer'in keşif gezisi hakkında hiçbir şey duymamıştı.
Grönland denizi. Orada da metan çökeltileri yok muydu?
Skovgen nasıl diye sordu.
Ağırdan alıyor dedi Lund. Ağzı bağlandı. Ne demek istediğimi anladıysan.
Kurul tarafından mı?
Statoil devlet kontrolünde bir işletme. Daha fazla şey söylememe gerek var mı?
Yani yeni bir şeyler öğrenemeyecek dedi Johansson.
Lund içini çekti. Diğerleri o kadar aptal değil biliyorsun. Biri onları bilgi için sıkıştırıp karşılığında bir şey vermediğinde anlarlar. Üstelik onların da kendi sessizlik kuralları var.
Ben sana demiştim.
Ah keşke senin kadar zeki olsaydım.
Dışarıdan ayak sesleri geldi. Ardından Huisten Dağ'ın ekibinden biri kafasını uzattı.
Toplantı salonunda buluşuyoruz.
Ne zaman?
Şimdi sonuçlar geldi.
Johansson ve Lund bakıştılar. İçten içe gerçeği biliyorlardı. Johansson bilgisayarının kapağını kapadı ve adamı ana güverteye doğru izlediler.
Bormann masa başında ayakta durmuş, yumruklarını masaya dayayıp eğilmişti.
Şimdiye kadar yamacın hemen her yerinde aynı durumu bulduk dedi. Deniz metana doymuş. Verilerimiz Thorvaldson'dan gelenlerle uyuşuyor. Birkaç farklılık var ama temelde aynı.
Durakladı. Lafı dolandırmak istemiyorum. Bir şey büyük miktarda hidratın dengesizleşmesine sebep oluyor.
Kimse kıpırdamadı, kimse konuşmadı. Ardından Statoil ekibi bir ağızdan konuşmaya başladı.
Ne demek istiyorsun?
Yani hidratlar ayrışıyor. Hani solucanların buzu dengesizleştiremeyeceklerini söylemiştiniz.
Su ısınıyor mu? Çünkü eğer öyle değilse...
Ama peki ya?
Tamam.
Bormann herkesin sessiz olmasını işaret etti. Durum bu. Hala solucanların ciddi hasar verebileceklerini düşünmüyorum. Ancak unutmamalıyız ki solucan vakası hidratların çözülmesiyle aynı zamana denk geliyor.
Çok yardımcı oldun diye mırıldandı Stone.
Sürecin ne kadar ilerlemiş olduğunu biliyor muyuz diye sordu Lund.
Thorvaldson'un birkaç hafta önceki keşif gezisinden gelen veriyi inceledik dedi Bormann. Güven veren bir sesle konuşmaya çalışıyordu. Bu solucanları ilk bulduğunuz zamandı. O zamanki veriler normal. O zamandan beri değerler yükseliyor olmalı.
O zaman mesele nedir diye sordu Stone. Aşağısı ısınıyor mu, ısınmıyor mu?
Isınmıyor. Denge alanı değişmemiş. Metanın sızması çökentinin derinliklerindeki bir süreçten kaynaklanıyor olmalı. Her halükarda solucanların kazamayacağı kadar derinde.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
Çoktan kanıtladık ki, Boğurman durukladı. Doktor Johansson'un yardımıyla çoktan kanıtladık ki bu yaratıklar oksijen olmadan hayatta kalamıyor. Ancak birkaç metre derine kadar kazabiliyorlar.
Kanıtladığınız tek şey tankla neler oldu, dedi Stone hor görerek. Yeni düşmanı olarak Boğurman'ı seçmiş gibiydi.
Belki de ısınan su değilse deniz yatağıdır, diye önerdi Johansson.
Volkanik hareketlilik mi?
Sadece bir fikir.
Mantıklı olabilir ama bu yörede değil.
Ayrışan metan suya karışabilir mi?
Yeterli miktarlarda değil. Solucanların biz gaz haznesine erişebilmeleri veya hidratı eritebilmeleri gerekirdi.
Yok, demek istediğim...
Ne demek istediğini biliyorum. Şimdi sen beni dinle. O solucanların her biri tıpkı yaşayan her canlı gibi ısı yayıyor ve yaydıkları ısı buzu eritiyor. Yüzeyde sadece birkaç santimetre eriyor ama bu...
Bir derin deniz yaratığının beden ısısı çevresiyle uyumludur, dedi Boğurman yumuşak bir sesle.
Öyle bile olsa eğer... Clifford...
Huis'ten dal sakinleştirmek için elini Stone'un koluna koydu. Dostça bir hareketti ama Johansson aynı zamanda bir uyarı olduğunu hissetti.
Neden bir sonraki veriler gelene dek beklemiyoruz?
Kahretsin!
Hiç yardımcı olmuyorsun Cliff, sus artık.
Yine sessizlik oldu.
Ya metan sızmaya devam ederse ne olur, diye sordu Lund.
Birkaç olası senaryo var, diye cevapladı Boğurman. Metan alanlarının yok olabildiği biliniyor. Hidratlar bir yıl içinde çözülebilir. Buradaki olay böyle bir şey olabilir ve solucanların bu süreci tetiklemesi makul görünüyor. Eğer durum buysa büyük miktarda metan Norveç'in üzerindeki havaya karışacaktır.
Tıpkı 55 milyon yıl önceki gibi mi?
Hayır, bunun için yeterli miktar yok ve spekülasyon yapmamalıyız. Bunu söyledikten sonra sürecin basınçta bir düşüş veya ısıda bir artış olmadan nasıl devam edebileceğini bilemiyorum. Ve her ikisi için de ortada kanıt yok. Birkaç saat içinde video çekimi için aşağı teçhizat göndereceğiz. Belki bu bir şeyleri açıklar. Şimdilik bu kadar.
Bunu söyledikten sonra odadan çıktı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 189.